Ayrım 14.
Ağzından çıkanı kulağın duysun diye derhal sözüne karışırdı. Bu tür duygusallıklara karşı hazır ve kararlı bir tavrı çoktan edinmiş olan kocası. Fransa'nın savunulması gerekmiyor mu? Böylece iyi yürekli ama her şeyin ötesinde iyi birer vatansever, yani sonuçta metin olmasını bilerek uykuya dalarlardı savaş boyunca her gece. Dükkanlarındaki milyonların üstünde halis bir Fransız serveti. Zaman zaman uğradığı kerhanelerde Bay Püta güç beğenir ve her şeyden önce de savurgan olmadığını belirtme heveslisi bir kimlik sergilerdi. İngiliz değilim ben tatlım diye uyarırdı yanaşır yanaşmaz. İşimi bilirim ben. Ben acelesi olmayan küçük bir Fransız askeriyim. Açılış bildirgesi buydu. Zevki bu şekilde bilgece tatmasını bildiği için kadınlar ona epey saygı duyarlardı. Hazcı ama kül yutmaz tam bir erkek. Geniş bir çevresi olmasından yararlanarak borsadaki yatırımlara pek güvenmeyen mamayla mücevher alışverişleri yapardı. Bay Püta askeri açıdan şaşırtıcı bir gelişme gösteriyordu. Geçici olarak çüreğe çıkmaktan nihai tecile kadar. Bir süre sonra pek isabetli sayısız heyet raporundan sonra artık tamamen kurtuldu. Onun gözünde yaşamının en büyük mutluluklarından biri güzel baldırlar seyretmek, mümkünse de ellemekti. Bu hiç olmazsa onu kendini tümüyle ticarete adamış olan karısından üstün kılan bir zevkti. Eşit niteliklere sahip olduklarında sanki erkeğin yapısı ne kadar dar görüşlü, durgun olursa olsun kadınınkine kıyasla biraz daha fazla endişeye yatkındır. Yani bu Püta bir nevi sanatçı müsveddesi sayılabilirdi. Tabii birçok erkek tıpkı onun gibi sanat niyetine hep güzel baldır takıntısıyla yetinirdi. Bayan Püta çocuğunun olmayışından epey hoşnuttu. Kısır olmaktan duyduğu sevinci o kadar sık dile getiriyordu ki kocası da bu kez gidip mamaya bu konudaki mutluluklarını dile getirdi. İyi ama yine de birilerinin çocuklarının oraya gitmeleri gerek diye yanıtlıyordu o da. Bu bir görev olduğuna göre doğrudur. Savaş bazı görevler içerir. Püta'nın arabada hizmet ettiği bakanın da çocuğu yoktu. Bakanların çocukları olmaz. 1913 dolaylarında benimle birlikte mağazanın ayak işlerine bakan bir yardımcı personel daha vardı. Jean Voireuse'dü bu. Akşam küçük tiyatro salonlarında sözüm yabana figüranlık, öğleden sonra da Püta'da teslimatçılık yapardı. O da çok cüzi yevmiyelerle yetinirdi. Ama metro sayesinde işleri tıkırındaydı. Alışveriş yaparken yürüyerek neredeyse metro ile aynı sürede gideceği yere varırdı. Öyle olunca da metro bileti parasını cebe indirirdi. Tam bir avanta. Hoş ayakları biraz hatta epeyce kokmuyor değildi ama o bunun farkındaydı ve gelip usulca Bayan Püta ile hesap işlerini halletmek üzere çevreye zarar vermeden mağazaya girebilmek için o an içeride müşteri olmadığına dair benim ona haber iletmemi beklerdi. Para kasaya girer girmez onu derhal yanıma, dükkanın arka kısmına yollarlardı. Ayakları savaş sırasında da onun epey işine yaradılar. Tüm alayın en hızlı irtibat elemanı olarak bilinirdi. Nekaat döneminde Bisetir Kalesi'nde ziyaretime geldi ve zaten eski patronumuza beraber gidip para tırtıklama kararını da o sırada aldık. Dediğimizi de yaptık. Madlen Bulvarı'na geldiğimizde rafları yerleştirmeyi neredeyse bitirmişlerdi. Bak sen, hayda, nereden çıktınız böyle diye şaşırdı Bay Püta bizi gördüğünde. Yine de pek sevindim. Girin. Siz Voireuse biraz kilo almışsınız, yakışmış. Ama siz Bardem'i bayağı solgunsunuz evladım. Neyse, gençsiniz, düzelir. Siz ikiniz yine de bayağı şanslı sayılırsınız. Kim ne derse desin müthiş şeyler yaşıyorsunuz değil mi o tepelerde? Hem de açık havada. Tarih budur işte dostlarım. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek hem de ne tarih ama. Bay Pita'ya hiç yanıt vermiyorduk. Onu tırtıklamadan önce dilediğini söylemesine izin veriyorduk. Öyle olunca o da lafı uzatıyordu. Ah ah bayağı zor iştir şu siper savaşları. Orası öyle. Doğruya doğru. Gel gelelim, buralarda da işler ne zor bir bilseniz. Sizler cephede yaralandınız ha, öyle değil mi? Bense bittim tükendim. 2 yıldır kentte ne de çok gece vardiyası yaptım. İnanamazsınız. Düşünsenize, tümüyle bitip tükendim. Yorgunluktan geberdim. Ah ah, gece boyu Paris sokakları. En ufak ışık bile yok sevgili dostlarım. Ve o koşullarda araba kullan, hem de çoğu kez arkada bakan otururken. Üstelik de son sürat. Aklınız almaz. Her gece ölüp ölüp diriliyor insan. Öyle ya diye vurguladı Bayan Püta. Üstelik bazen bakanın karısına da şoförlük yaptığı oluyor. Ha, bir de o var, üstelik bununla da kalmıyor. Ne feci diye katıldık ikimiz birden. Ya köpekler diye sordu Voaröz, kibarlık olsun diye. Onlar ne oldu? Hani Tüyölü Parkı'nda gezdiriyor musunuz onları? Onları vurdurttum. Başıma bela olmuşlardı. Mağazaya pek yakışmıyordu. Düşünsenize, Alman çoban köpekleri. Çok yazık diye hayıflandı karısı. Ama şimdiki yeni köpeklerimiz pek şekerler. İskoç teriyesi. Hoş, biraz kokuyorlar. Oysa o kurt köpeklerimiz, hatırlıyor musun Voaröz? Hemen hemen hiç kokmazlardı. Mağazada kalmalarında hiç sakınca yoktu. Yağmur yağdığında bile. Ya öyle diye ekledi Bay Püta. Şu bizim kerata Voaröz'ün ayaklarına benzemezlerdi yani. Ayaklarınız hala kokuyor mu Can? Hey gidi Voaröz, hey. Eh, hala biraz kokuyorlar sanırım diye yanıtladı Voaröz. Tam o sırada müşteri geldi. Eh, sizi daha fazla tutmayayım dostlarım dedi bize Bay Püta. Bir an önce Can'ı mağazadan uzaklaştırma derdindeydi. Kendinize iyi bakın ha. Nerede kaldığınızı sormuyorum tabii. Elbette milli güvenlik deyince akan sular durur. Al benden bu kadar. Milli güvenlik sözcükleri ağzından çıkar çıkmaz bayağı ciddileşti Püta. Tıpkı para üstü verirken olduğu gibi. Yani bizi kapıya koyuyorlardı. Giderken Bayan Püta ikimizin de eline 20'şer frank sıkıştırdı. Mağaza lüks bir yat gibi cilalanmış ve parlaktı. İnce halı üzerinde pek kazulet duran ayakkabılarımız yüzünden çıkarken onu tekrar boydan boya kat etmeye çekiniyorduk. Ah, baksana şu ikisine Roje, pek komikler. Ne yapacaklarını şaşırmışlar, sanki ayaklarının altına bir şeyler sıvışmış gibi diye ötüyordu Bayan Püta. Alışırlar, alışırlar dedi Bay Püta, Sevecan ve Babacan, bu kadar kısa sürede ve ucuza kurtulduğuna şükrederek. Kendimizi sokakta bulunca 20'şer frankımızla bir halt etmemizin zor olduğunu düşündük ama Voaröz'ün aklına yeni bir fikir gelmişti. Gel dedi bana. Meuse nehri bölgesindeyken ölen bir arkadaşın annesine gidelim. Ben 8 günde bir giderim onlara, veletlerinin nasıl öldüğünü anlatmak için. Onlar zengindir. Anası her seferinde bana yaklaşık 100 frank verir. Dediklerine bakılırsa bunu yapmak onları mutlu ediyormuş. Yani anlarsın ya. İyi de ben ne halt edeceğim onlarda? Ben ne anlatabilirim ki onun anısına? Ne olacak? Sen de onu gördüğünü anlatırsın. Sana da 100 frank verir. Bunlar zengin insanlar. Dedim ya, ayrıca şu öküz Püta'ya da benzemezler. 3'e 5'e bakmazlar. Olur olmasın ama anasının ayrıntı sormaya kalkmayacağından emin misin? Çünkü ben onun oğlunu tanımam ki. Sıkıştırırsa çuvallarım ben. Yok yok, önemli değil. Ben ne dersem sen de onu dersin. Şöyle dersin. Evet evet, dert etme. Acılı bir kadın. O, anlıyor musun? Onu mutlu etmek için çok kolay. Yeter ki ona oğlundan söz edilsin. Tek istediği bu. Ne olursa olsun. Taş atıp da kolun yorulmayacak yani. Karar vermekte zorlanıyordum. Ancak elde edilmesi olağanüstü kolay gibi görünen ve sanki gökten zembille inmiş bu 100 frankı da çok istiyordum. Peki diye karar verdim sonunda. Ama bir şeyler uydurmam gerekmeyecekse, bak ona göre ha, söz mü? Sen ne dersen ben de onu derim, o kadar. Hem nasıl öldü ki bu adam? Suratının ortasına bir havan mermisi yedi. Moruk hem de öyle böyle değil, Garanz denen yerde. Möz bölgesinde, bir nehir kıyısında. Adamdan geriye nahşu kadarcık bir parça bile bulunamadı be moruk. Anılara karışmıştı yani, anlayacağın. Oysa biliyor musun, bayağı da boylu postlu bir adamdı ha. İri kıyımdı yani, güçlü kuvvetli. Öyle böyle değil, hem de sporcu. Ama tabii havan mermisine karşı ne yapsın, değil mi? Karşı koyulmaz. Bak bu doğru. Temizleniverdi diyorum sana. Anası bugün bile buna inanmakta hala zorluk çekiyor. 10 kez de anlatsam, 1000 kez de anlatsam o onun sadece kaybolmuş olmasını istiyor. Ne saçma bir fikir. Kaybolmuş ha? Ama kabahat onda değil. Hiç havan mermisi görmedi ki o. İnsanın öylece bir osuruk gibi havaya karışıp yok olabileceğini ve sonra da her şeyin bitmiş olabileceğini anlayamaz. Hele söz konusu olan kendi oğluysa. Öyle tabii. Kaldı ki gitmeyeli 15 gün oldu onların evine. Ama göreceksin bak, ben gelir gelmez hemen beni buyur eder anası salona. Sonra biliyor musun, onların evi çok güzel, tiyatro gibi. Her yerde o kadar çok perde, halı, ayna var ki onlar için, anlıyor musun, 100 frank dediğin nedir ki? Yani benim için 100 para neyse o, işte öyle bir şey. Hatta bugün 200 vermeye bile hazırdır. Beni görmeyeli 15 gün oldu. Yaldızlı düğmeleriyle uşakları bir göreceksin dostum. Henri Martin Caddesi'ne gelince sola dönülüyordu. Ardından biraz daha ilerledikten sonra da nihayet küçük bir özel patikanın ağaçlarının ortasındaki parmaklıkların önüne varılıyordu. Gördün mü diye belirtti Boğaröz. Tam önüne geldiğimizde saray gibi bir yer dememiş miydim? Anlatılanlara bakılırsa baba demir yollarının büyük reislerinden biriymiş. Kodama'nın teki. İstasyon şefi değil yani diye sordum şaka olsun diye. Dalga geçme. Bak işte orada aşağı iniyor, bize doğru geliyor. Ancak bana işaret ettiği yaşlı adam hemen gelmedi. Çimin etrafında bir askerle konuşarak kambur kambur yürüyordu. Yaklaştık, askeri tanıdım. Keşfe çıktığım gece Noir Sœur sur la Lys'de karşılaşmış olduğum yedekti. Hatta tam o sırada bana söylemiş olduğu adını bile anımsadım. Robinson. Şu piyade bozuntusunu tanıyor musun diye sordu bana Juarez. Evet, tanıyorum. Belki onların bir dostudur. Anneden söz ediyor olmalılar. Onu görmemize engel olmalarını istemem doğrusu. Çünkü parayı veren asıl ol. Yaşlı adam bize yaklaştı, sesi titriyordu. Sevgili dostum dedi Juarez'e hitaben. Size acı bir haber vermem gerek. Son ziyaretinizden sonra sevgili eşim sonsuz kederimize daha fazla katlanamayarak vefat etti. Perşembe günü onu bir ara yalnız bırakmıştık. Bunu bizden o istemişti, ağlıyordu. Cümlesini bitiremedi, aniden gerisin gerisiye dönüp yanımızdan ayrıldı. Seni hatırladım yahu dedim o zaman Robinson'a. Yaşlı bey bizden yeterince uzaklaşınca. Ben de seni hatırladım. Ne olmuş yaşlı kadına diye sordum o zaman. Ne olacak? Önceki gün kendini asmış. İşte o kadar diye yanıtladı. Ne dangalaklık ama yahu diye de belirtti. Üstelik savaş boyunca benim manevi annem olacaktı. Bendeki de eşek şansı ama, değil mi? Kısmete bak, kısmete. Üstelik bu daha ilk izindi, gelişimdi. 6 aydır tam da bugünü bekliyordum. Onun yani Robinson'un başına gelen bu felakete gülmemezlik edemedik. Bu arızla ben, doğrusu gerçekten de boktan bir sürprizdi bu. Ancak hatunun rahmetli olmuş olmasının bizim de 200 frankımıza kavuşmamıza katkıda bulunduğu söylenemezdi. Oysa tam da duruma uygun yeni bir palavra sıkma hazırlıklarına girişmiştik. Öyle olunca hiçbirimiz hoşnut kalmadık bu işten. İyice heveslenmiştim, değil mi? Seni aşağılık herif diye sataşıyorduk Robinson'a. Onu gıcık edip kafaya almak için. Peşinen mideye indirdin sanıyordun, değil mi? Moruklarla keyifli ziyafet. Fırsat bu fırsat. Manevi ananda becermeyi umuyordun herhalde. Al sana işte. Oraya kurulmuş, gırgır geçerek çimleri seyredip duramayacağımıza göre üçümüz birlikte Grenelle doğru yola koyulduk. Paramızı saydık. Üçümüzünkini toplasam bile dişe dokunur bir rakam çıkmıyordu. Akşam hepimizin hastanesine ya da deposuna dönmesi gerektiği için elde ancak meyhanede 3 kişilik bir akşam yemeğine yetecek kadar para vardı. Sonra belki de 3-5 kuruş daha artardı. Ama kerhanede yukarı kata çıkıp iş tutmaya yetecek kadar değil. Ne var ki yine de gittik ambara ama sadece bir içki içmek için aşağı katta. Seni yeniden gördüğüme sevindim diye beyan etti bana Robinson. Ama şu herifin anası da ne kaltakmış be. Yani düşündükçe deli oluyorum. Sen tut, tam da geldiğim gün kendini as. Olur mu lan? Karıya bak. Ben kendimi asıyor muyum be? Kederlenmişmiş. Laf mı? O zaman benim de her gün kendimi asmam gerekirdi. Ya sen? Zenginler, dedi Juarez, diğerlerinden daha hassastırlar. Temiz yürekli bir çocuktu Juarez. Ardından da ekledi. Bir 6 frankım olsaydı şurada para makinesinin yanında duran esmer kızı götürmek isterdim doğrusu. Haydi git öyleyse, dedik o zaman biz de ona. Saksofon çalmasını iyi biliyor mu, anlatırsın sonra bize. Ne var ki, ne kadar aranırsak aranalım, bahşiş dahil hatunu becermesi için yeterli paramız yoktu. Para ancak birer kahve daha içmemize yetiyordu. İki de böğürtlenli körü. Höpürdettikten sonra yeniden dolaşmaya çıktık. Vandön meydanında ayrılabildik ancak. Herkes bir yöne. Ayrıldığımızda birbirimizi görmüyorduk artık. Üstelik alçak sesle konuşuyorduk çünkü feci yankılanıyordu. Işık da yoktu, yasak. Onu, yani Jean Vuorez'ü bir daha asla görmedim. Robinson'u ise daha sonra sık sık gördüm. Jean Vuorez onu zehirli gazlar hakladı. Som yöresinde. Gitti, deniz kenarında öldü. Bretagne bölgesinde 2 yıl sonra bir denizci sanatoryumunda. Başlarda bana 2 kez mektup yazdı, sonra bir daha yazmadı. Deniz kenarında daha önce hiç gitmemişti, ne kadar güzel olduğunu bilemezsin diye yazıyordu. Arada sırada denize giriyorum, ayaklarıma iyi geliyor ama korkarım sesim artık iflah olmayacak. Bu onun canını sıkıyordu. Çünkü onun esas tutkusu içten içte günün birinde tiyatronun korosuna dahil olabilmekti. Koro çok daha iyi para kazandırıyordu ve daha fazla sanattan sayılıyordu. Basit figüranlığa kıyasla. Omzu kalabalıklar sonunda peşimi bıraktılar da postu kurtarabildim. Ancak artık mimliydim. Hem de ömrümün sonuna kadar. Ne diyeyim? Çek git dediler bana. Artık bir boka yaramazsın. Afrika'ya, dedim ben de. Ne kadar uzak olursa o kadar iyi. Bindirildiğim gemi Corsair Reoni. Corsair, korsanlar, Reoni, birleşik. Birleşik korsanlar şirketi gibi. Corsair Reoni şirketinin sıradan gemilerinden biriydi. Pamuklular, subaylar ve memurlardan oluşan yükünü yüklenmiş, tropikal bölgelere doğru yol alıyordu. Bu gemi o kadar eski püsküydü ki fi tarihinde doğum yılının yazılı olduğu bakır levhayı bile sökmüşlerdi. Çünkü doğum yılı yolcuları endişelenmeye ve aynı zamanda alay etmeye kışkırtabilecek kadar eskilere gidiyordu. Dolayısıyla işte bu gemiye bindirilmiştim, sömürgelerde kendime yeni bir gelecek oluşturayım diye. İyiliğimi isteyenler köşeyi dönmemi arzuluyorlardı. Benim tek isteğimse uzaklara gitmekti. Ancak insan zengin değilse mutlaka bir işe yarar görünmelidir. Kaldı ki üniversite eğitimimi bir türlü tamamlayamadığım için de bu zaten böyle devam edemezdi. Amerika'ya gidecek kadar param da yoktu. Bari Afrika olsun dedim ben de ve tropikal bölgelere kadar uzanmaya razı oldum. Orada bana dediklerine bakılırsa biraz kanaatkar olmak ve uslu durmak kısa sürede iyi bir poz kapmaya yetiyormuş. Bu öngörüler kulağa hoş geliyordu. Elimde ciddi bir koz olduğu söylenemezdi. Ancak efendiliğime diyecek yoktu. Ayrıca belirtmekte bir sakınca yok, alçak gönüllü davranmasını da bilirdim. Saygıda kusur etmezdim. Üstelik geç kalmaktan hep korkardım ve yaşamda başka birilerinin bir adım önüne çıkmaktan kaçınmaya da hep özen göstermiştim. İnceliğim cabası. Çıldırmış bir uluslararası mezbahadan canlı olarak kurtulmayı başarabilmek, hiç olmazsa davranış inceliği ve ağırbaşlılık açısından ciddi bir referans olarak kabul edilmeliydi. Neyse, biz şu yolculuğa dönelim. Avrupa sularında kaldığımız sürece fena gitmeyeceğe benziyordu. Yolcular, kuşkucu ve genizden konuşan küçük gruplar halinde güverteler arasında gölgede, tuvaletlerde, sigara odasında pinekliyorlardı. Tüm bunlar da sabahtan akşama kadar acılı likör ve bol dedikodu ile demlenmiş olarak. Bunun etkisiyle sırayla osuruyor, uyukluyor ve böğürüyorlardı. Görüldüğü kadarıyla da Avrupa'ya ilişkin hiçbir özlem taşımıyorlardı. Gemimizin adı Amiral Bragueton'du. Bragueton, Fransızca'da braguet sözcüğünü pantolon fermuarı, hatta küçük fermuar olarak algılanabilir, çağrıştırıyor. Amiral fermuarcık gemisi gibi. Bu ılık sularda batmamasını sadece boyasına borçluydu ola ki. Soğan zarı gibi tabakalar oluşturarak biriken kat kat boya, Amiral Bragueton'da bir tür ikinci tekne oluşmasına neden olmuştu. Afrika'ya doğru yol alıyorduk. Gerçek, heybetli, balta girmemiş ormanların, marazi ufunetlerin, bakir kimsesizlerin, uçsuz bucaksız nehirlerin dönemeçlerine çöreklenmiş dev zenci zorbaların Afrika'sına doğru. Bir paket pile marka jilet karşılığında onlarla nah bu kadar uzun fil dişlerinin, yalabık kuşların, sübyan kölelerin madrabazlığını yapacaktım. Vaat buydu. Yani hayatın ta kendisi. Acentelerle abidelerin, demir yollarının ve koz helvalarının ıcığı cıcığı çıkarılmış Afrika'sıyla alakası yoktu bunun. Katiyen, biz onu tüm azametiyle keşfedecektik, gerçek Afrika'yı. Biz, yani Amiral Bragueton'un tütsülü yolcuları. Ancak Portekiz kıyılarına varır varmaz işler tersine dönmeye başladı. Günün birinde çaresiz, uyanır uyanmaz olağanüstü ılık, ürkütücü bir hamam ortamının etkisi altına girdik. Bardaklardaki sular, deniz, hava, çarşaflar, kendi terimiz, her şey ılık, sıcak. Artık ne gece ne gündüz elinizin, poponuzun altında, boğazınızda serin bir şey bulmak mümkün değildi. Barın viskiye eşlik eden buzları dışında. O andan itibaren bardan uzaklaşmamaya mahkum olmuş, efsunlanmış, vantilatörlere yapışmış, küçücük buz parçalarıyla bütünleşmiş, düzensiz aralıklarla iskambillerin ardından tehditler ve özürler savuran Amiral Bragueton'un yolcularının üzerine sefil bir umutsuzluk çöktü. Uzun sürmedi. Umut kırıcı bu sıcaklık durağanlığında geminin tüm insani içeriği yığınsal bir ayyaşlığın içine pıhtılaştı. Herkes uyuşuk bir şekilde o güverteden bu güverteye sürünüyordu. Tıpkı tatsız tuzsuz bir suyla dolu küvetin içindeki ahtapotlar gibi. İşte o an beyaz adamların kışkırtılmış, zincirlerinden boşanmış, sonunda da iyice arsızlaşmış, kaygılandırıcı doğalarının ortaya saçılışını gördük. Mart havası gibi, gerçek doğaları savaştaki gibi. Ağustos ayında hapishanelerin duvarlarındaki çatlaklara keyifle serpilip yayılan kurbağa ve engereklerinkine benzer, içgüdülere uygun tropikal bir hamam. Avrupa'nın soğuğunda, kuzeyin mahcup puslu havasında, kardeşlerimizin kıpır kıpır gaddarlığını katliamlar dışında sadece sezinlemekle yetiniriz. Ancak tropikal bölgelerin iğrenç ateşi onları kızıştırmaya görsün, kokuşmuşlukları derhal her tarafı kaplayıverir. İşte o zaman eteklerdeki taşlar çılgınca dökülüverir, alçaklık galebe çalar ve pislik bizi tümüyle sarar. Bu biyolojik bir itiraftır. Çalışmanın ve soğuğun zorlaması ortadan kalkar kalkmaz, bu mengene bir an için olsun gevşediğinde, beyaz adamların açığa çıkardıkları şey, sular çekildiğinde deniz kıyısının neşesinden arta kalanlarla birdir. Yani gerçeğin ta kendisi, pis kokulu bataklıklar, yengeçler, leş ve bok. Böylece Portekiz kıyıları geride kalınca alkolün ve aynı zamanda yolculuğun tamamen beleş olmasının özellikle de askerlere ve görev başındaki memurlara verdiği mahrem hoşnutluk duygusunun da yardımıyla gemideki herkes içgüdülerini hınçlı ortaya dökmeye başladı. Düşünsenize, 4 hafta boyunca bedavaya tıka basa yedirilip içirilip yatırılarak yapılan tasarruflar bile başlı başına insanı çıldırtmak için yeterli değil midir?